Ayrım 24, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 221. Ina geçen 3 gün içerisinde çoğu zaman meşguldü. Onu çok az gördüm. Günler sıcak ve güneşli geçiyordu ama ahşap evin içerisine huzur verici rüzgarlarla birlikte esintiler geliyordu. Zamanımı ihtiyatla egzersiz yaparak, yazı yazarak ve okuyarak geçirdim. Yatak odasında Hint kamışından yapılmış bir rafta İngilizce kitaplar vardı. İçlerinde Jason Lawton'un ünlü biyografi kitabı da vardı. Yıldızlara adanmış bir hayat. İçerikte kendi adıma baktım ve buldum da Dupre Tyler yazıyordu. 5 tane de referans sayfası vardı. Fakat kitaba bir türlü giremedim. Eğri büğrü olmuş Somerset Maugham romanları daha ilgi çekici gelmişti. En ara ara iyi olup olmadığımı kontrol etmek için uğruyordu. Gelmişken de amcasının Warung'undan sandviç ve su şişesi getiriyordu. Kendine özgü bir tavır takındı ve özenle sağlığımın nasıl olduğunu sordu. Benimle rantau yaptığı için gurur duyduğunu söyledi. Sen de mi en? Yeni dünyaya mı gideceksin? Tereddüt etmeksizin kafasıyla onayladı. Ayrıca babam, annem, amcam ve ardından bir sürü Minang akraba isimlerinden oluşan sözcükler sıraladı. Gözleri parladı. Belki bana orada tıp öğretebilirsin. Belki zorunda kalabilirdim. Kemeri geçmek geleneksel eğitimden yoksun kalmak demekti. Bu da muhtemelen en için iyi olmazdı. Ebeveynleri bu konuyu enine boyuna düşündüler mi merak ediyordum. Ancak bu beni ilgilendirmiyordu ve Anne'in de seyahat için duyduğu heyecan belli oluyordu. Bu konu hakkında konuşurken sesini zar zor kontrol edebiliyordu. Suratındaki hevesli ve umutlu ifade ise hoşuma gidiyordu. Anne geleceğe korku değil de umut dolu bakmayı becerebilen bir kuşağa aitti. Grotesklerin hüküm sürdüğü kuşağımdan hiç kimse geleceğe bu şekilde gülümsememişti. Güzel ve son derece insanca bir bakıştı bu. Beni hem mutlu ediyor hem de üzgün hissettiriyordu. İna gideceğimiz günün bir önceki akşamı geri geldi. Yanında akşam yemeği ve bir de planı vardı. Kuzenimin oğlunun eniştesi Batu Sankar'daki hastane için ambulans şoförlüğü yapıyor. Taşıt Parkı'ndan seni Padang'a götürmek üzere bir ambulans ödünç alabilir. Önümüzde kablosuz telefonlarıyla birlikte en az 2 tane araba olacak. Böylece önümüzde bir barikat olursa önceden uyaracaklar. Ambulansa ihtiyacım yok dedim. Ambulans bizi gizleyen kılıf olacak. Sen arkada gizleneceksin ve ben de duruma uygun tıbbi kıyafetlerimi giyeceğim. Bir tane de hasta rolünü oynayacak köylü olacak. Ayrıca en rolü oynamak için yalvarıyor, anladın mı? Eğer polis ambulansın arkasına bakarsa beni ve hasta bir çocuğu görmüş olacak. Ben de KVTS diyeceğim ve polis de daha titiz arama yapmaya pek niyetlenmeyecek. Böylelikle saçma derecede uzun olan Amerikalı doktoru yanlarından kaçırmış olacağız. Bunun işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Bence işe yarama ihtimali epey yüksek. Fakat sizi benimle görecek olurlarsa, işler ne kadar kötü olursa olsun polis bir suç işlemediğim sürece tutuklama yapamaz. Batıdan gelen birini bir yere götürmek de bir suç değil. Bir suçluyu götürmek suç olabilir belki. Siz bir suçlu musunuz Pak Tyler? Kongrenin eylemlerini nasıl yorumladığınıza bağlı. Seçimimi hiçbir eylemi yorumlamamaktan yana kullanıyorum. Lütfen siz bunları dert etmeyin. Size yolculuğun bir gün ertelendiğini söylemiş miydim? Neden? Bir düğünümüz var. Tabii düğünler artık öncekilere hiç benzemiyor. Dönüden beri düğün adeti felaket derecede bozuldu. Tıpkı dağlık arazilere gelen para, yollar ve fast food restoranlarından sonra bozulan her şey gibi. Paranın kötü olduğuna inanmıyorum ama son derece yıpratıcı olabileceğini düşünüyorum. Bugünlerde genç insanlar hep bir acele etme derdinde. En azından şu 10 dakikalık Las Vegas tarzı düğünlerimiz yok. Ülkenizde hala bunlar yapılıyor mu? Yapıldığını kabul ettim. Biz de o yönde tam gaz gidiyoruz. Minang Hilang, dipnot kayıp. Tinkal Kerbau, dipnot buffalo yaşamı. En azından hala bir palaminan, dipnot düğünlerde gelinin oturduğu sandalye. Bir sürü mumsu pirinç pilavı ve saluang, dipnot, geleneksel ve flüt benzeri bir müzik aleti, müziği olacak. Bize katılacak kadar iyi misiniz? En azından müziğe katılın. Çok memnun olurum. O zaman yarın gece şarkı söylüyoruz ve ertesi sabah da Amerikan Kongresi'ne baş kaldırıyoruz. Düğün bizim işimize de gelecek. Yollarda bir sürü seyahat ve bir sürü araba olacak anlamına geliyor. Teluk Bayur'a giden küçük Rantau grubumuzla biz de göze çarpmamış olacağız. Geç saatlere kadar uyudum ve uyandığımda kendimi uzun süredir ilk defa bu kadar güçlü ve bu denli zinde hissediyordum. Sabah esintisi sıcak sıcak geliyordu. Yemek kokuları ve horozların yakınmalarıyla doluydu. Şehir merkezindeki bir açık hava sahnesinin inşaatından da çekiç sesleri geliyordu. Günü pencerenin başında bir şeyler okuyarak geçirdim. Bir de gelinin ve damadın insanlarla birlikte damadın evine gitme sürecini izledim. İna'nın köyü o kadar küçüktü ki düğün köydeki hayatı durdurmuştu. Yerel varunglar bile gün boyunca kapalıydı. Yine de ana yolun üzerindeki franchise işletmeler turistler için hazır bekliyorlardı. Akşam yaklaştıkça havadaki körili tavuk ve Hindistan cevizi sütü kokusu yoğunlaşmıştı. En benim için hazırlanmış bir yemekle birlikte kısaca uğradı. İbu İda'nın üzerine nakışlı uzun bir elbise ve ipekten bir başörtüsü vardı. Henüz akşamüstü olmuştu ki kapımda belirdi. Bitti, düğün bitti. Şarkı söylemek ve dans etmek dışında geriye hiçbir şey kalmadı. Hala katılmak istiyor musun Tyler? Yanımdaki en iyi kıyafetleri giydim. Beyaz ve pamuklu pantolonum, bir de beyaz tişörtüm vardı. Halk içinde görüleceğim için endişeliydim ama İna düğünde yabancı kimsenin olmadığını ve kalabalığın beni hoş karşılayacağını söyledi. İna'nın rahatlatmalarına rağmen sokaktan aşağı sahneye ve müziğe doğru birlikte yürürken öyle çok göze çarptığımı hissettim ki bu beni rahatsız etti. Bunun sebebi boyum değil, uzun bir süre kapalı kapılar ardında kalmamdı. Evi terk etmek, sudan dışarı çıkıp havaya maruz kalmak gibiydi. Birden etrafımda ehemmiyetli hiçbir şey yoktu. İna yeni evlenenler hakkında konuşarak kafamı dağıttı. Dant, Belubus'taki bir eczacının çırağıydı. Aynı zamanda İna'nın da küçük kuzeniydi. İna erkek kardeşleri, kız kardeşleri, teyzesi veya amcasından daha uzak akrabalarının hepsine kuzen diyordu. Minang'ın akrabalık sisteminde bunların hepsini tam olarak tanımlayan ve basit bir İngilizce karşılığı olmayan kelimeler vardı. Gelinin geçmişinden kalan az da olsa kötü bir itibarı vardı. İkisi de düğünden sonra Rantau'ya gideceklerdi. Yeni dünya onları çağırıyordu. İna müziğin gün batımında başladığını ve sabaha kadar da devam ettiğini söyledi. Müzik sırıklara bağlanan devasa hoparlörler eşliğinde bütün köye yayılıyordu. Grup kamış hasırların üstünde oturuyordu. İki tane erkek çalgıcı ve iki tane de kadın şarkıcı vardı. İna şarkıların aşk, evlilik, hayal kırıklığı, kader ve seks hakkında olduğunu söyledi. Metaforların içine o kadar fazla seks yerleştirilmişti ki Chaucer bunu takdir ederdi. Kutlama alanının kenarında kalan bir banka oturdu. Kalabalıkta bana uzun uzun bakan birkaç bakıştan fazlasını yakaladım. En azından bazıları yanan klinik ve kanun kaçağı Amerikalı'nın hikayesini duymuş olmalıydı. Fakat İna dikkatlerin benim üzerime çekilmemesine dikkat ediyordu. Kendisinden başka kimseyle muhatap olmama izin vermedi. Bir yandan da sahneyi dolduran genç insanlara gülümsüyordu. Yas tutma yaşım geçti. Artık toprağımın sürülmeye ihtiyacı yok. Tıpkı şarkıda dedikleri gibi. Bütün bu yaygara aman tanrım. Gelin ve damat nakışlı ve süslü giysileriyle platformun yanındaki yapay tahtlarda oturuyorlardı. İnce mi ince bıyıklı damadın sağlam papuca benzemediğini düşünüyordum. Ama İna öyle olmadığı konusunda ısrarcı davrandı. Asıl dikkat edilmesi gereken kişinin mavi ve beyaz sırmalarla işlenmiş kostümüyle oturan gelin olduğunu söyledi. Hindistan cevizi sütü içtik, gülümsedik. Gece yarısı yaklaşmaya başladıkça köy kadınlarının çoğu gözden kayboldu. Geride bir erkek kalabalığı kaldı. Sahneyi dolduran genç adamlar kahkahalarla gülüyorlardı. Daha yaşlı erkekler de titiz bir şekilde kartlarıyla kumar oynuyorlardı. yüzleri yıllanmış bir deri kadar ifadesizdi. Wun Nigowen ile yeni tanıştığım zaman da yazmış olduğum sayfaları Ina'ya gösterdim. Bütün bu yazıp çizdiklerin tamı tamına doğru olamaz dedi müziğin yatıştığı bir arada. Yazdıklarından çok sakin olduğun çıkıyor. İşte sakin değildim, sadece kendimi küçük düşürmemeye çalışıyordum. Ne de olsa Mars'tan gelen bir adamla tanıştırılmıştın. Dönü sonrası çıkan çelimsiz yıldızlara doğru gökyüzüne baktı. Dört bir yana dağılmış takım yıldızlar vardı. Düğünden gelen ışıktan dolayı biraz loş kalıyorlardı. Ne bekliyordun ki? Galiba insana daha az benzeyen birini. Ah, kendisi gayet insandı. Evet dedim. Wun Nigowen Hindistan kırsalında, Endonezya'da ve Güneydoğu Asya'da saygıdeğer bir figür haline gelmişti. İna sulu boyayla çizilmiş bir aziz ya da ünlü bir molla gibi çerçevelenmiş ve asılmış bir şekilde bazen Padang'taki insanların evinde Wun'un resmini görebileceğimi söyledi. Tavırlarında alışılmadık derecede çekici olan bir şey vardı. Onun konuştuklarının sadece çevirisini duysak bile konuşma tarzı bize tanıdık geliyordu. Kendi gezegeninin fotoğraflarını, bütün o işlenmiş arazileri, gördüğümüzdeki manzara kentseli değil kırsalı andırmıştı. Batıyı da değil doğuyu andırıyordu. Dünya başka bir dünyadan gelen bir elçi tarafından ziyaret edilmişti ve o bizden biriydi. En azından öyle gözüküyordu. Amerikalılara nasıl fırça çektiğini görmek de çok eğlenceliydi. Wun'un yapmak istediği son şey birini azarlamaktı. Efsanesinin gerçekte olanları geride bıraktığına şüphe yok. Onunla tanıştığın gün kafanda binlerce soru yok muydu? Tabii ki vardı. Ancak vardığından beri belli soruları yanıtlayıp durduğunu fark ettim. Bundan da yorulmuş olabileceğini düşündüm. Evi hakkında konuşmaya pek istekli değil miydi? Hiç de değil. Evi hakkında konuşmayı çok severdi. Sadece sorguya çekilmekten hoşlanmazdı. Benim davranışlarım sizinki gibi nazik değil. Eminim onu sonu bitmek bilmeyen sorularımla boğardım. Tyler, diyelim ki ona ilk gün ne istersen sorabilirdin. Hangi soruyu sormuş olurdun? Bunun cevabı basitti. Wun Nigowen'i tanıdığım ilk günden beri içimde bastırmış olduğum sorunun tümüyle farkındaydım. Ona dönü hakkında soru sorardım. Varsayımsallar hakkında. Bizimkilerin bilmeyip de onların bildiği bir şey var mı diye sorardım. Peki bunu onunla hiç tartıştınız mı? Evet. Az bir şey mi söyledi yoksa çok mu? Çok. Sahneye baktım, yeni bir Saluang grubu geldi. Bir tanesi telli bir enstrüman olan rabab çalıyordu. Müzisyen elindeki yayı rababın gövdesine indirdi ve sırıttı. Başka bir iffetsiz düğün şarkısı çaldılar. Korkarım sizi sorguya çekiyormuş gibi oldum dedi Ina. Üzgünüm, hala biraz yorgunum. O zaman eve gidip uyumalısın, doktor tavsiyesi. Ufak bir şansla yarın Ibu Dayen'i göreceksin. Eğlenceden uzaklaşıp gürültülü sokağın aşağısına doğru benimle birlikte yürüdü. Müzik neredeyse sabahın beşine kadar devam etti. Ona rağmen deliksiz uyudum. Ambulans şoförü sıskaydı, ağzını da bıçak açmıyordu. Üzerinde Kızılay'ın beyaz kıyafetleri vardı. Adı Nijon'du. Elimi abartılı bir hürmetle sıktı. Benimle konuşurken koca gözlerini Ibu İna'dan ayırmıyordu. Padang'a gitmek konusunda gergin olup olmadığını sordum. İna cevabını şöyle çevirdi. Pek de ilgi duymadığım sebepler için daha tehlikeli şeyler yaptım diyor. Wun Nigowen'in bir dostuyla tanıştığıma çok memnunum. Bir an önce yolculuğa başlasak iyi olur. Böylece ambulansın arka tarafına geçtik. Bir taraf boyunca yatay duran çelik bir dolap vardı. Genellikle içinde malzemeler tutuluyordu. Açıldığında da tezgah haline geliyordu. Nijon dolabı boşaltmıştı. Ayaklarımı kalçama ve dizlerime doğru büküp kafamı da omuzlarıma doğru çektiğimde içeri sıkışmamın mümkün olduğunu gördük. Dolabın içi antiseptik ve lateks kokuyordu. Bu maymun tabudu ne kadar rahatsa o kadar rahat ama buraya uzanmam gerekiyordu. Eğer bir kontrol noktasında durdurulursak da İna tezgahın üzerinde klinik kıyafetleriyle en de sedyenin üzerinde uzanıp KVTS enfeksiyonu kapmış taklidiyle ellerinden geleni yapacaklardı. Sabahın sıcak ışıklarında planımız artık biraz değil epey bir saçma gözüküyordu. Nijon hava sirkülasyonu oluşsun diye dolabın kapağına dolgu yaptı. Böylece umuyorum ki boğulmayacaktım. Fakat esasen sıcak, karanlık ve metal bir kutu içerisinde vakit geçirme fikri bana pek de hoş gelmiyordu. Neyse ki dolaba sığdığımı anlar anlamaz bunu illaki yapmak zorunda değildim. En azından şimdilik. İna polis hareketliliğinin hepsinin bu Kik, Tinki ve Padang arasındaki yeni otoyolda olduğunu söyledi. Diğer köylülerle birlikte aralıklı bir kafile olarak seyahat edeceğimiz için polis bizi kenara çekmeden önce bir sürü uyarı almış olurduk. En'in kol içine serum bağlarken iğne kullanmadan pamukla kapatıp tutturdu. Bir süreliğine İna'nın yanına oturdu. En rolünü yapmaya çok hevesliydi. Öksürme provalarına başlamıştı. Ciğerlerinden gelen öksürük İna'nın da bir o kadar abartılı bir şekilde kaşlarını çatmasına neden oldu. ''Abinin karanfilli sigaralarından mı aşırıyorsun yoksa?'' En kızardı, gerçekçi görünsün diye öyle öksürdüğünü söyledi. ''Ya peki, dikkat et de gerçekçi gözüksün diye kendini erkenden mezara sokma.'' Nijon arka kapıları çarptı ve sürücü koltuğuna geçti, motoru çalıştırdı ve Padang'a giden tümsek dolu yolculuğumuza başlamış olduk. İna, En'e gözlerini kapatmasını söyledi. ''Uyuyormuş gibi yap, oyunculuk yeteneklerini görelim.'' Çok geçmeden derin nefes alışverişleri yumuşak huruldanmalara döndü. ''Bütün gece müzik yüzünden ayakta kaldı.'' diye açıklamada bulundu İna. Öyle olsa bile uyuyabilmesine çok şaşırdım. ''Çocuk olmanın faydalarından biri ya da Marslıların dediği gibi ilk çağ. Doğru dedim değil mi?'' Başımla onayladım. ''Anladığım kadarıyla 4 tane var. 4 çağ. Bizim 3'e karşılık.'' Evet, İna'nın da şüphesiz bildiği üzere öyleydi. Wun Nigo Wen'in 5 cumhuriyetlerindeki adetlerin hepsinin içinde bu yeryüzündeki insanları en fazla büyüleyen şeydi. İnsan kültürü genelde hayatı 2 veya 3 aşama ile tanımlar, çocukluk ve yetişkinlik ya da çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik. Bazıları da yaşlılık için özel bir statü ayırır. Ancak Mars adetlerinin kendine özgür bir tarafı vardır. Yüzyıllardır süre gelen biyokimya ve genetik konusundaki ustalıklarının üzerine kurulmuştu. Marslılar insan hayatını 4 parça olarak görüyorlardı. Her biri biyokimya aracılığıyla işaretlenen olaylardı. Doğumdan ergenliğe kadar olan çağ çocukluktu. Ergenlikten fiziksel gelişimin sonuna kadar olan ve metabolik dengenin başlangıcına kadar olan dönem ise büyüme çağıydı. Düşüşe, ölüme veya radikal değişikliklere denk gelen çağ ise yetişkinlikti. Yetişkinliğin ötesinde de seçmeli çağ vardı. Yani 4. Marslı biyokimyacılar yüzyıllar önce insan ömrünü ortalama olarak 60 veya 70 sene uzatmanın bir yolunu buldular. Ancak bu keşfin kusurları da yok değildi. Mars su ve nitrojen kıtlığının hüküm sürdüğü tamamıyla sıkıntılı bir ekosisteme sahipti. İbu İna'ya böylesine tanıdık gelen işlenmiş topraklar usta ve gelişmiş bir biyomühendisliğin zaferiydi. İnsan üremesi yüzyıllar boyunca düzene sokulmuştu. Sürdürülebilirlik tahminlerine göre sabit tutuluyordu. Ortalama yaşam süresine raptiyelenmiş başka bir 70 sene gelmekte olan bir nüfus krizinin ayak sesleriydi. Uzun ömür tedavisi de ne basitti ne de hoş bir şeydi. Derin bir hücresel yeniden yapılandırma işlemiydi. Bir hayli işlenmiş viral ve bakteriyel şeylerden oluşan bir kokteyl vücuda enjekte ediliyordu. Uygun hale getirilmiş virüsler bir tür sistemik güncelleme gerçekleştiriyordu. DNA dizilimlerini onarıyor ya da düzeltiyordu. Telomerleri iyileştirip genetik saati yeniden ayarlıyordu. Bu esnada laboratuvarda yetiştirilmiş olan bakteriyolajlar saklanmış oldukları toksik metaller ve plaklardan çıkıp görünürdeki fiziksel hasarı onarıyorlardı. Bağışıklık sistemi direniş gösteriyordu. Tedavi en iyi haliyle insanı 6 hafta boyunca elden ayaktan kesen bir gripti. Ateş, eklem ve kas ağrıları güçsüzlükle cabası. Belirli organlar yoğun bir üretkenlik temposuna giriyordu. Deri hücreleri ölüp şiddetli bir şekilde yerlerini yenilerine bırakıyordu. Sinir dokusu kendiliğinden ve hızlıca yeniden oluşuyordu. Süreç yıpratıcı ve acı vericiydi. Olumsuz yan etkilerin oluşma ihtimali de vardı. Çoğu denek en azından bazı uzun süreli hafıza kaybı olduğunu bildirdi. Nadir görülseler de geçici bunama ve tedavisi mümkün olmayan amnezi vakaları vardı. Yenilenip kendini yeniden yapılandıran beyin incelikli olarak farklı bir organ haline geliyordu. Ayrıca beynine bu işlemlerin uygulandığı kişi de incelikli olarak daha farklı bir insan oluyordu. Ölümü fethettiler. Pek de öyle sayılmaz. Bütün bu bilgelikleriyle biraz daha katlanılabilir bir deneyim haline getirebilirlerdi diye düşünüyor insan, dedi İna. Dördüncüye geçişte çekilen yüzeysel rahatsızlığa elbette ki bir çare bulabilirlerdi. Ancak bulmamayı seçtiler. Mars kültürü dördüncü çağı gelenekleriyle birleştirmişti, acısı ve diğer her şeyiyle birlikte. Acı sınırlayıcı koşullardan biriydi. Koruyucu görevi işleyen bir rahatsızlıktı. Herkes dördüncü olmayı istemiyordu. Geçiş sürecinin zorlu olması bir yana dursun, uzun ömür kanunlarına yazılmış katı toplumsal cezalar vardı. Her Marslı vatandaşın ücretsiz olarak ve ön yargı olmaksızın bu işlemi görmeye hakkı vardı. Fakat dördüncülerin üremesi yasaktı. Üreme yetişkinlere özgü bir ayrıcalıktı. Son 200 senedir uzun ömür kokteylinin içinde her iki cinsiyet içinde geri dönüş olmayan kısırlaştırmaya neden olan ilaçlar vardı. Konsey seçimlerinde dördüncülerin oy verme hakkı yoktu. Kimse gezegenin kendi çıkarlarını gözeten ve fi tarihinden kalma yaşlılar tarafından yönetilmesini istemiyordu. Fakat beş cumhuriyetin her birinin bir tür adli teftiş organı vardı. Bizdeki yüce mahkemeye denk geliyordu ve yalnızca dördüncüler tarafından seçiliyordu. Dördüncüler yetişkinlerden hem daha çok hem daha azdılar. Tıpkı yetişkinlerin çocuklardan hem daha çok hem de daha az oldukları gibi. Daha güçlü ama daha az oyunbazdılar. Hem daha özgür hem de daha az özgürlerdi. Ancak Marslıların bütün kodlarına ve totemlerine yerleştirmiş olduğu tıbbi teknolojinin çözümünü ne inaya ne de kendime yapamamıştım. Antropologlar Wundigo Ven'in arşiv kayıtları üzerinde çalışarak bu uğurda yıllarını harcamıştı. Ta ki böyle bir araştırma yasaklanana kadar. Şimdi bizde de aynı teknoloji var, dedi İna. Bazılarımız da var. Umarım eninde sonunda herkesin olur. Bunu akıllıca kullanacağımızdan şüpheliyim. Kullanabiliriz. Marslılar öyle yaptı. Ayrıca Marslılar da en az bizler kadar insan. Biliyorum, bu mümkün, kesinlikle. Peki sen ne düşünüyorsun Tyler, kullanacak mıyız? Anne'e baktım. Hala uyuyordu. Muhtemelen de rüya görüyordu. Gözleri su altındaki balıklar gibi göz kapaklarının altından hareket ediyordu. Burun delikleri nefes aldıkça çan gibi genişliyordu. Ambulansın hareketliliği onu bir o yana bir bu yana sallıyordu. Bu gezegende değil, dedim. 24. ayrımın sonu. Sayfa 229.